Ayrım 7.
O gece bulaşığı bitirdikten sonra iki kardeş masa başında ansiklopedinin oklar, yaylar, kirişler konusunu saatlerce incelediler. Ata birçok resim çizdi. Arada bir ocak başında hoşbeş eden büyüklere göz atıyorlardı. Sonra atayla göz göze bakışıp gülümsüyorlardı. Yüreklerinde koca bir sevinç kıpır kıpırdı. Dedeleri onlarda kalmıştı. Belki de kışı beraber geçireceklerdi. Sonra bir ses duydular. Bakır tepsi içine tıkır tıkır tıkır düşen sert taneciklerin sesi. Bakmadan anladılar. Anneleri mısır daneliyordu. Türk, "Oh, yaşasın!" diye ocağa koştu. Ata da peşinden. Tepsiden üstleri mini mini gaga biçimli danelerle örtülü, patlangaç mısırlarından aldılar. Anneleri gibi tıkır tıkır tıkır danelemeye başladılar. Biraz sonra ocağın kenarında asılı kara saçtan, karnı tel gerili patlatma kabını indiren anneleri, ocağın közleri üstünde ilk tavayı sürdü. Bir zaman öylece kolunu kıpırdatmadan durdu. Sonra hafiften sallamaya başladı. Zarı ısınıp yarılan ilk mısır tanesi içinden ak bir köpük fışkırtarak sıçradı. Başını tele çarpıp düştü. Artık iki yanı telli kabın içinde canlanıp sıçramalardan doğan tatlı bir beyazlık dolmuştu. Seher birinci kabı bir tabağa boşalttı. Türk tabağı dedesine uzattı. Sonra sırayla hepsine dolaştırdı. Kemal ağamı ikinci tabaktan götürürüm. 5. Sırtlarında çaprazlama ok torbaları, ellerinde yaylar ve Türk'ün kanadının ucundan yakaladığı hırsız ala karga eve doğru koşuyorlardı. Tel kapıyı omuzlayıp ayvana girdiler. Ayaklarındaki yeminileri çıkarıp fırtına benzeri açlamına daldılar. Yemeğe başlanmak üzereydi. Seher darılmak için ağzını açacaktı. Fakat onları yüzleri ateş kırmızısı, gözleri çakmak çakmak görünce güldü. Türk kargayı gösterdi. Sırtından ok torbasını sıyırdı. Yayını duvara dayadı. Sonunda cezasını buldu. Hem de bakın benim mavi okumla. Ata biraz küskündü ama kardeşi payına yine de seviniyordu. Günlerce inatlı ok talimi yapmışlardı. İkisi de hedefin renk renk duvarları ortasındaki sarı göze oklarını saplayabiliyorlardı. Türk'ün okları ucundaki süsler mavi, atanın kırmızıydı. Ata kargayı kanatları ucundan gererek açtı. Bu kanatlar boncuk mavisi renginde öyle güzeldiler ki Seher, "Ah zavallı hayvancağız!" dedi. Küçük birer elmas kadar parlayan gözleri, geniş mavi kanatları, koyu siyah gövdesiyle güzel bir kuştu. Kanatlarının arasından sağa doğru boynunu bükmüştü. Küçük sevimli bir yaratıktı. Türk, "Ben de acıdım sana," dedi. "O sarı civcive daha çok." Ali Rıza Bey, "Peygamberimiz küllü muzırın yüktel," buyurmuşlardır. Yani bütün zararlıları öldürünüz demektir. Türk, "Oh neyse dedeciğim, içim biraz rahatladı," dedi. "Ne de olsa göklerde uçan bir kuşa ok atmak, onu döne döne düşer görmek beni üzdü. Babacığımın yeni kuluçka makinesinin ilk yavrularından üçünü bir günde kapmasaydı, sabunlarımızı çalışıdı ayrı." Kemal, "Belki de atmaca kapmıştı," dedi. Ata, "Orasını pek bilemiyoruz doğrusu," dedi. "Fakat bu karga sabun hırsızlığından bile olsa bu cezayı çoktan yemesi gerekiyordu." Ali Rıza Bey Türk'e gülerek bakıyordu. "Şimdi oklarının ucunu o mavi tüylerden koyabilirsin," dedi. "Aa evet dedeciğim, boyalı tavuk tüyleri yakışmıyordu oklarımın ucuna. Seher, hadi yıkanın gelin, yemeğe geciktik bile," dedi. Çocuklar kargalarıyla beraber dışarı çıktılar. Cumartesi ve pazar güzel geçiyordu. Türk dedesiyle yürüyüşe çıkıyordu. Seher'le Sait bazen şehre iniyorlardı. Kemal derslerinden sonra defterine Yunus dili şiirler yazıyordu. Ata durmadan resim yapıyordu. Hele Mustafa Ağası, İstanbul'dan füzen, kalem ve resim kağıdı göndereli büsbütün coşmuştu. O gün sırtına ok torbasını vurmuş, eline yayını almıştı. Kuşlara değil ama arada bir uzakta bir taşa, bir kütüğe nişan almak hoşuna gidiyordu. Her hafta yollarını bir başka yöne çeviriyorlardı. Türk dedesinin yorulmayacağını bilse, ta uzaklardan görünen yeşil çamlı sırtlara doğru yürümek istiyordu. O yeşillikler gizli bir çağrışla onu el ediyorlardı. Hele dalları çadır biçiminde görünen bir çam vardı uzaklarda. Oraya gitmek için dayanılmaz bir istek duyuyordu. Dedesi yürümekte birinciydi. Düzgün, ölçülü soluklarla taze havayı ciğerlerine çekiyordu. Ayaklarını yere kuvvetle basıyordu. Parlak saplı kiraz ağacından bastonunun ucuyla bazı çalıklara vuruyordu. Cumartesiydi. Dedesi şehre inmişti. Okul dönüşü beraberce arabayla gelmişlerdi çiftliğe. Sofra hazırdı. Yemekten sonra annesi, "Hadi siz dede kız keşif yürüyüşünüze çıkın. Bugün iş yok sana," demişti. Ali Rıza Bey, "Bu bastığımız topraklarda büyük medeni milletler yaşamış ve çökmüşler," dedi. Türk, "Biliyorum dedeciğim," diye cevap verdi. "Bu sene tarih dersinde okuduk. Ama bana ilkokul kitaplarının bilgisi yetmedi. Atanın kitaplarını okudum. Onlar da daha derin incelenmiş bu konu." Ali Rıza Bey kiraz bastonunu iki eliyle dayanarak torununa baktı. Altın saçlı başında renk renk yünlerden, kilim nakışları benzeri örülmüş kocaman pomponlu bir başlık vardı. Alnına birkaç yaramaz perçem uzanmıştı. Yüzü yazın yanığını, doğada yaşayışın verdiği tazelikle saklıyordu. Gözleri sevinç ve neşeden ışıl ışıldı. Ceketinin üstüne omuzladığı ok torbası ve elindeki yayıyla Ankara'dan gelen Türk'e hiç benzemiyordu. Daha mutlu, daha sağlıklı, daha canlı bir kız olmuştu. Onunla ciddi konular üzerinde konuşmalar yapmak bir zevkti. Tarihi sevdiğine pek sevindim doğrusu. İnsan milletinin geçmişini bilirse kendisini daha iyi tanır ve daha kuvvetli bulur. Türk soyunun kökleri çok eski devirlere kadar uzanır. Çeşitli çağlarda Türkler, medeniyetleri, kültürleriyle daha birçok özellikleriyle kendilerini dünyaya tanıtmışlardır. Türk'ün gözleri iri iri açılmış dedesini dinliyordu. O susunca, dedeciğim dedi, ben çevremizdeki tarih anıtlarını görmek istiyorum. Büyük Selçuk Sultanı Alaaddin Keykubat'ın çok sevdiği Alanya'yı görmek istiyorum. Bu padişah sonbahardan yaza kadar Alanya'da yaşarmış. Seni Alanya'ya götürürüm. Şimdi çok güzel bir şose yapıldı. Kıyının oymaları içine yerleşen bu yol gerçekten görülmeye değer manzaraları kucaklıyor. Sonra Aspendos, Side, Perge, Eksantos, Termestos harabeleri var ki hepsi geçmiş yüzyılları dile getiriyor. Türk heyecanla dinliyordu. Göz bebekleri büyümüştü. Büyük açık hava tiyatroları, heykeller, mezarlar, okullar, hastaneler, neler neler var çevremizdeki eski çağ şehirlerinde. Oraları da gezer miyiz dedeciğim? Elbet evladım. Sonra dedeciğim, Noel Baba'nın memleketini de görmek istiyorum. Geçen gün gazetede okudum. Bu sene Noel'de hediye paketleri burada postaneye gelecekmiş. Bizim postanemizde Noel Baba resimli pullar yapıştırılacak. Üstüne şehrin adı bulunan tarih damgası vurulup armağan sahiplerine gönderilecekmiş. Bizim memleketimizin özellikleri nerede? Hangi milletlerde var? Noel Baba bizde, Meryem Ana Efes'te. Günün birinde turizm işlerimiz yoluna girer, dünyaya kendimizi bu topraklarda yaşamış medeniyetleri bilmeyenlere tanıtırsak, yurdumuza bir turist akını da başlar. İstanbul başlı başına bir anıtlar şehri. Anadolu çağların, tabii olayların silip örtemediği abidelerle dolu. Dedeciğim, ben çevremizi görmek, tanımak istiyorum. Madem ki istiyorsun, bu fırsatları kollayalım. Babam diyor ki, bizim çiftliğin bulunduğu topraklarda bile uygarlık kalıntıları saklı. Dedeciğim, gizli ne var bizim topraklarımızda acaba? Kazılar yapsak, hazineler, eski mezarlar çıkar mı dersiniz? Ali Rıza Bey küçük kahkahalarla gülmeye başladı. Neden sonra soluksuz cevap bekleyen torununa, çıkabilir Türk dedi. Fakat bu kazılara bizim maddi imkanlarımız yeterli değildir. Maddi imkanlarımız şey demek mi? Ali Rıza Bey yeniden güldü. Affet yavrum, söyleyeyim, para gücümüz yetmez demek istemiştim. Türk düşündü, dedesi haklıydı. Topraktaki kayalıkları temizlemek için az mı para vermişlerdi? Bir de kat kat toprağın altına inmeye para mı yetişirdi? Yeniden yürüdüler. Türk'ün gözleri uzaklardaki çama yeşilliklere daldı. Eliyle göstererek sordu. Acaba kaç saat yürümek ister dedeciğim oralara gitmek için? Ali Rıza Bey gözleriyle ara yerdeki uzaklığı ölçerek 4 saat falan dedi. Sonra torununun gözlerindeki istekli parıltıyı görünce bir gün yürürüz oralara dedi. Kız heyecanla ne zaman dedeciğim diye sordu. Şimdi mevsim kış. Sen bu sırtımızı yakan güneşe aldanma. O hemen dağların ardına kaçıverir. Ortalık birden stepler gibi soğur. Baharın yaza doğru uzayan güzel günleri başladığında sırtımızı azık torbalarımızı vururuz, kardeşlerini de alırız. Sen bir küçük kız, ben de kocamış bir dedeyim ne de olsa. Ama Kemal ile Ata da beraberimizde bulunursa gücümüz artar. Gideriz hep beraber. Türk uzun gezintide dedesinin yorulacağını düşünerek mola vere vere dedi. Ali Rıza Bey de evet mola vere vere dedi. Sonra saatine baktı. Gözleriyle dağlara giren güneşe baktı. Yayını ger bakalım. Şu ilerideki devrilmiş zeytin kütüğüne bir nişan al. Türk dedesine gülümsedi. Elini sırtına götürerek uçlarında ala karganın mavi tüyleri takılmış oklarından bir tane çekti. Ali Rıza Bey onun yayı girişine, mavi oku yerleştirmekteki ustalığına hayranlıkla bakıyordu. Türk uzaklardaki kütüğü nişan aldı. Gergin kirişi bırakınca mavi ok bir vınlamayla fırladı. 6. Arkalarından bakan Sait Vardar, tel kapının yanında duran karısına, ''Bugün gitmeseler olmaz mıydı sanki?'' dedi. Genç kadın kocasının yüzüne baktı. Çok üzgündü. Ona yaklaştı. Koluna geçti. Beraberce yağmuru seyre daldılar. Gök delinmiş sanki. Sait'in sesi de yüzü kadar üzüntülüydü. Taneleri gökte birleştirip sicim kalınlığında kopmadan inen bir yağmurdu bu. Ortalıkta toprağa kuvvetle vuran suyun sesinden başka bir şey duyulmuyordu. Uzaktaki yolda birbirine kilitlenmiş üç karaltı gidiyordu. Türk'ü ortalarına almışlardı. İki erkek kardeş yanlardaydı. Seher, bu yağmurlar bir ay sürerse okullarına gidemeyecekler mi dedi. Sait Vardar gözlerini kırpmadan evlatlarının ardından bakıyordu. Zor bir yolculuk Seherciğim. Genç kadın kocasından başka türlü düşünmüyordu. Fakat bunu belli etmedi. Çocuklarının terbiyesi konusunda hep böyleydiler. Evlatlarına aşırı düşkünlüklerinde birisinin zayıf davranışını öbürü destek olurdu. Kocasına, sağlıkları yerinde dedi. Ayaklarında uzun konçlu yün çoraplar ve çizmeleri var. Paltolarının üstünde yağmurlukları, başlarında kukuletaları. Yol biraz uzun. Fakat onlar şimdi yağmurun ölçüsünde neşelidirler. Akşama görürsün. Hem sevgilim, onları şimdiden yaşam dövüşüne alıştırmalıyız. Böylelikle gelecek günlerde zorluklardan yılmazlar. Sait Vardar içini çekerek, haklısın Seherciğim dedi. Fakat aile başkanı olunca insan birçok işte kendini sorumlu görüyor. Kuruntulara kapılıyorum inan bana. Sanki bu deli yağmurlar suları taşıracak. Seher onun sözünü kesti. Yollarda suları taşıyacak nehir dere mi var? Karanlıklara dalma sevgilim. Sesini alçaltarak hem başka çaremiz de yok Vardarcığım dedi. Bütçemizin gelir sayfalarına henüz bir kuruş yazılmıyor. Sadece gider yönünden bir akış var. Sait Vardar yeniden içini çekti. Haklısın Seher. Fakat bir gün gelecek, çocukların rahatlıkla okullarına varıp dönebileceklerini sanıyorum. Uzun bir gelecek sonra. Karısı, evet uzun dedi. Fakat seneler kuş kanadında uçup gidiyor. Yağmurun sağanakları öylesine artmıştı ki artık tel kapıdan kuyu bile görünmez olmuştu. Seher onu kolundan çekerek tel kapıyı örttü. Aş damının açık kanadını itip içeri girdiler. Dışarının ıslak soğuğuna değin aş damı sıcaktı. Ocakta korlaşmış kütükler vardı. Her eşya yerli yerinde. Mutfak yönünü çiçekli perde gözden saklıyordu. Ev günden güne yaşanır rahatlığa kavuşuyordu. Seher ocağa büyük oğlunun yazdan hazırladığı kuru dallardan bir deste attı. Yağmurun yaptığı basınçla bacanın çekişi azalmıştı. Odunlar isteksiz isteksiz tutuşmaya koyuldular. Seher kocasına yarım kalan çayı tazeleyeyim mi diye sordu. Lütfen. Karşılıklı çaylarını içmek üzere masanın başına yeniden oturdular. Sait Vardar ayvanın yaz köşesine doğru yürüdü. Kuluçka makinesini, ana makinesini oraya ocaklı oda duvarları arasına yerleştirmişti. İlk parti civcivler evin yan duvarlarına yapışık uydurma bir kümese yerleştirilmişlerdi. İkinci parti örnek istasyonundan aldığı Plymouth cinsi yumurtalardan çıkma civcivler ana makinesindeydiler. Küçük gaz lambasının çevresinde dolanıp duruyorlar, ana kanadı istediklerinde yünlü sıcak örtünün altına sokuluyorlardı. Baş ucunda duran karısına, bahar ilk parti yarka olacaklar. Sonra kısa aralıklarla pazara götürebileceğiz. Turistlerin uğradığı bir lokanta var. Daha şimdiden oradan istiyorlar. Seher güldü. Yoruluyorsun ama bir sonuca ulaşmak yolunda güzel bir şey yorulmak. Sait Vardar, yavaş yavaş gidiyoruz dedi. Fakat toprak işlerinde birinci şart küçükten başlamaktır. O yoluna konulunca kendi kendine bir yürü genişler. Bize birkaç inek ve bir de yanaşma lazım. Şimdilik bir inek alalım. O kendisinden üresin. Evin yoğurdu, sütü, peyniri çıkar bir inekle. Karı koca birbirlerine bakarak güldüler. Artık operada güzel bir piyes var, gidelim mi Saitciğim? Yahut bu gece Rıfatlara davetliyiz, Seher gibi konuşmalar olmuyordu aralarında. Kendilerini bütün güçleri, kuvvetleriyle bu çetin yaşayışın gidişine kaptırmışlardı. Sait Vardar, ben şu kümestekilere bir bakayım. Kümese su girerse hep ölürler, merak ediyorum dedi. Sırtına çengele asılı muşambasını aldı. Ayağının çizmelerini geçirdi. Tel kapıdan çıktı. Evin yanını döner dönmez olduğu yerde donup kaldı. Kümes taslağının üstüne dek kalın siyah muşamba yerde, tavanın aralıklı tahtaları açıktaydı. Bir an durakladıktan sonra geri döndü. Kapıdan ''Seher, Seher!'' diye seslendi. Genç kadın çağrışa seyirtti. Kocası ''Koş odun sepetini ver bana lütfen!'' dedi. Seher aş damına koştu, sepetle geldi. Sait ''Hepsi mahvoldu!'' dedi. ''Kümesin üstündeki muşamba uçmuş!'' Seher onun ardından bir solukta giyindi. Deli yağmurun sendeleten çarpışlarına aldırmadan kocasının peşinden gitti. Biraz sonra kocasının yanına çömelmişti. Kümesin içi yere serilmiş, kıpırtısız yatan piliçlerle doluydu. Ölmüşler mi acaba? Said, hayır, fakat yaşayamazlar dedi. Karı koca büyük bir çabuklukla piliçleri alıp sepete koyuyorlardı. Kümeste piliç kalmayınca üstlerinden sular akarak içeri girdiler. Seher hareketleri kadar çabuklukla düşünüyordu. Bir çare bulmak gerekti. Hayvancıklar kıpırtısızdılar fakat henüz yaşıyorlardı. Onları kurutmak, ısıtmak belki diriltirdi. Aş damının ocağı önüne naylon bir örtü serdi. Piliçlerin yarısını usulca yatırdı. Üstlerini eski bir battaniyeyle örttü. Geri kalanını sepetle kaldırdı. Sahipciğim, şu sepeti bir ucundan tutar mısın? Kocası biraz şaşırmıştı. Böyle zamanlarda karısının pratik zekası birçok zorlukları aşacak bir kolaylıkla işlerdi. Genç kadın sepettekileri de yünlü bir atkıyla örtüyordu. Sait sepetin bir kulpundan tuttu, karısına baktı. Öbür ucundan Seher sepeti ocağın kor ateşleri üzerine doğru kaldırdı. Biraz daha ateşe yaklaştıralım. Onları en kısa zamanda kurutmak için başka çaremiz yok. Karı kocanın birer ucundan tuttukları sepet bir süre ateşin sıcaklığında öylece durdu. Sonra onları çok sevindiren bir çikçik sesi duydular. Biraz sonra çikçikler arttı. Sepet ağırlaştı. Örtünün altında kıpırdanışlar başladı. Sepeti ateşin üzerinden indirdiler. Seher örtüyü açtı. Civcivlerin hepsi uykudan uyanmış gibi süzgün süzgün bakışlarla onlara bakıyorlardı. Sait sevinçle "Kurtardın sevgilim," dedi. Seher gülümsedi. Dirilen civcivleri sepetten büyük koltuğun içine boşalttı. Battaniyenin altındakileri sepete doldurmaya koyuldular. İkisi beraber civcivlerle uğraşırlarken arkalarından aş damına giren Ali Rıza Bey çocuklarının her işte becerikli oluşlarına seviniyordu. 7. Sevgili Mustafa Ağacığım, hani seninle konu Hindistan'da geçen bir film görmüştük. Günlerce yağan yağmurlardan barajlar yıkılmıştı. Bütün şehri su basmıştı. Ünlü bir İngiliz yazarın romanından alınma bu konu demiştin o zaman. Hatırladın mı? Filmin ismi Yağmurlar Gelince'ydi. İşte Mustafa Ağacığım, o yağmurlar şimdi burada yağıyor. Bugüne dek insanın önüne sis benzeri fakat sudan duvar ören yağmurları o filmde görmüştüm. Doğrusunu istersen öyle yağmurlar yağacağına biraz da inanmamıştım ben. Ama gerçekmiş meğerse. Dün yaşayışımın en tatlı günlerinden birini geçirdim. Sabah bir ses erkenden beni uyandırmıştı. Bilmediğim, tanımadığım bir sesti bu. Sanki seller gelmiş, çevremizi kuşatmış, evimiz deli suların ortasında kalmıştı. Ürkerek yatağımdan fırladım. Penceremin camını açtım. Kepengi ittim. Bir de ne göreyim, evin her tarafı göl olmuş. Aralıksız düşen yağmurlarla sıçrayan, zıplayan bir göl. Dağlar görünmüyordu. Çok uzaklardaydı dağlar. Fakat bizim sevgili kuyumuz, tulumbamız, kavaklı yol, yolun yanındaki ağaç kapımız da yoktu sanki. Gök de silinmişti tepemizden. Gökte, havada, yerde sular vardı. Sadece suydu dört bir yanımız. Biraz süren okula gidememek korkusu bana her zaman anlattığın şeker, pamuk, pire masalındaki kızları hatırlattı. O masaldaki şeker kız gibi düşünmedim ben. Şeker değiliz ki eriyelim dedim. Babam aş damının arka duvarına bir çıkıntı yaptırdı. Bu şimdilik bir hamam ve tuvaletimiz. Yağmurlu havalar ve geceleri kullanılıyor. Neyse bari dedim dün sabah. Hiç olmazsa kapalı bir yerimiz var. Herkesten önce davranıp oraya koştum. Sırtımda pamuklu hırkam, ayağımda altları deri dikili yün çoraplarım. Ben Ankara'da Amerikalıların ayaklarında görürdüm bu kızıl derililerden kalma örnek çorapları. Oo, meğerse Mustafa ağacığım, bizim köylülerimizin böyle ustalıkları varmış. Annemle beraber biraz uğraştık ama çoraplarımızın altına plastik deri benzeri birer altlık diktik. Böylece yıkanmaları kolaylaştı. Annem sana da Faruk arkadaşına da birer tane yapacak. Neyse, sözü uzattım. Ortalık karanlıktı ama her yerde kısık birer fener yanıyor geceleri. Yeni şimdilik de sabah tuvaletimi bitirdim. Babam çay için sevimli bir ispirto ocağı aldı. Onu yaktım. Biraz ispirto konuyor, yakılıyor. Isınınca deliklerinden hava gazı gibi mavi alevler çıkarıyor. Üzerine çay suyu ısıttığımız büyük ibriği oturttum. Ağzına da ısınması için demliği yerleştirdim. Ben sofrayı kurarken bizim eceler göründüler. Onların kılıkları benden komik. Bizi kış halimizle görsen kahkahalarla gülersin Mustafa ağacığım. Dikişli uzun pamuklu hırkaların altından pijamaları görünüyor. Bir de deri altlı çoraplar. Ama üşümüyoruz böylelikle. Doğrusunu istersen soğuğa da alıştık. Ankara soğuğu gibi olsaydı buralarda da kış bilmem küşür müydük. Sonra babam en geç annem kalktı bugün. Dün bizim ev bir alemdi. Bu yüzden annem hepimizden çok yorgundu. Ne alemiydi diye sorma. Sırasıyla anlatacağım sana. Annem bana sağ ol meleğim dedi. Onun ağzından öyle tatlı teşekkürler, öyle güzel dualar duyuyorum ki. Dedem geçen gün ana hayır duası almak bankada para gibidir. Gelecekte zorlukları yener bu dualar dedi. Benden çok memnun. Kıskanmayın sakın ama ikimiz de kadınız ne de olsa ve birbirimize çok yardımımız dokunuyor. Hemen giyindim. Ecelerim de giyindiler. Babacığımın halini görmeliydin Mustafa ağacığım. Bizi okula göndermek istemiyordu. Neyse annem imdada yetişti. Kahvaltıdan sonra tel kapıdan bizi uğurladılar. Babam ceplerimizi ocakta hemen pişirdiği kebap kestaneler doldurdu. Üç kardeş sarındık, büründük muşambalarımıza, yollara düştük. Muşambalarımız ayazda katılaştı. Düşen yağmur bu muşambaların üstünde trompet çalıyordu. Arada bir yolun bütün sularını üstümüze sıçratan otomobiller geçiyordu yanımızdan. Şehire nasıl vardığımızı anlayamadık bile. Üç silahşör kardeşler adını koyduk kendimize. Yollar parçalanmış muz yaprakları, yağmurun tokatlarıyla kopmuş çiçeklerle doluydu. Orta arıktaki suyun rengi bulanmamıştı. Üç kapıların yazdan kalma tozları yıkanmış, bütün oymaları motifleriyle parlamıştı. Bahçe duvarlarından taşan portakal ağaçlarıyla masallara benziyordu şehir. Ortalıkta okullara koşuşan çocuklar, işlerine giden erkeklerden başka kimseler yoktu. Ama herkes de olağanüstü bir çabukluk göze çarpıyordu. Birçok kimselere de faytonlara binmişlerdi. Arabacılar sarı muşambalarını giymişler, arabalarındaki müşterilerini yağmurdan korumak için körükten kendi oturdukları yerlere kadar muşambalarla örtmüşlerdi. İnsanın içine sevinç veren bir güzellik sarmıştı çevremizi. Yağmurlar bugüne dek bilmediğim sırlar dünyasının bir kapısını açmıştı önüme. Yaşamak, yağmurun tokatları altında bile okuluna koşabilmek ne büyük mutluluk. Okula gelince Kemal Ağam lise bölümüne, biz de Ataylı ortaokul yapısına girerek ayrıldık. Sınıfımız kocaman, sıralar yarı boştu. Öğretmenim karşısında beni görünce aferin Türk dedi. Uzun yolları aşıp geldiğin için seni kutlarım yavrum. Sonra sayısı pek az görünen sınıftaki çocuklara size de aferin dedi. Fakat biliyor musunuz Türk ne kadar uzaktan geliyor hem de yürüyerek. Oysaki şehrin içinde oturanlar yağmurdan korkuyorlar. Babamın bizi de bırakmak istemediğini düşününce içimden anneme sağ ol anacığım diye bir teşekkür duygusu uçurdum. Belki o anda kulakları çınlamıştır annemin. Tarih dersindeydik. Öğretmenim beni derse kaldırdı. Türklerin Orta Asya'dan göçlerini ve göç sebeplerini sordu. Bilirsin ki Mustafa ağacım tarih derslerini çok severim. Bütün derslerimi severim ama bilmem ki tarih masallara benziyor ondan mı daha çok seviyorum. Orta Asya'nın acıklı hikayesini anlattım. İç denizlerin kum çöllerine dönüşü, bir yeşil yaprak için, bir damla su için canlarını verişlerini anlattım. Çok beğendi anlatışımı. Bugün bir güzel not hak ettin Türk dedi. Sevinmekte haklıyım değil mi Mustafa ağacım? İçimden sağlığı yerinde, aklı başında bir kız olduğuma sevindim. Sonra bu sevinç annemle babam için, sizler için büyüdü, büyüdü. Dünyada böyle sevdiklerimin yaşadığını, birbirimizi sevdiğimize, birbirimizin üzerine titrediğimize, yaşayışımızın taze bir yolda korkusuzlukla yürüdüğüne sevindim. Fakat Mustafa ağacığım, acaba herkes bizim kadar sevinmeyi, sevmeyi, yardımlaşmayı, yaşama yolunda korkusuzluğu bilse, halinden kıvanç duysa, dünyada mutlu insanların sayısı artar mıydı? Çok zamanlar karşımda olmadığını, seninle bir sürü merak ettiğim konular üzerinde derinlere dalamadığıma ne kadar üzülüyorum bilsen. Dün hiç teneffüse çıkmadık. Yağmur soluk aldırmadı bizlere. Son paydos zili çaldığında üç kardeş okulumuzun saçakları dibinde buluştuk. Yola koyulmak üzereydik. Önümüzde üstü kapalı bir fayton durdu. Üstteki perde aralandı. İçinde dedeciğim yok mu? Bize hadi hadi çabuk atlayın arabaya diye seslendi. Deliler gibi sevinerek arabaya üşüştük. Beni ve Atay'ı yanına aldı. Kemal ağam karşımıza oturdu. Yağmur tepemizde trompet çalıyordu. Oturduğumuz kanepenin körükle birleştiği yerde paketler doluydu.